Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Bunlar geçen haftalarda da konuştuk. Fransa'da Müslümanlara karşı, İslam'a karşı bir mukavemet geliştirilmeye çalışılıyor.
Evet.
Bir yeniden, İslam'ın yeniden yorumlanması, yeniden değerlendirilmesi, bununla ilgili de çok uç açıklamalar da yapılıyor. Kur'an'ın yeniden yazılması,
evet.
İslam'ın dünyanın birçok yerinde problem teşkil ettiği gibi. Bunları konuşmuştuk geçen haftada. Hocam, siz Fransa'nın Seküler Katolik Cumhuriyeti başlıklı bir yazı kaleme aldınız Yeni Şafak gazetesinde. Fransa'yı yeniden bir konuşalım.
Evet.
Bu Seküler Katolik Cumhuriyeti nedir? Uygulamaları evet. Ne? Bizzat dine nasıl bir yaklaşım var? Bu Müslümanları, İslam'ı nasıl etkileyecek? Bunu konuşalım. Aslında biz biraz Fransa laikliğini de konuşacağız. Daha önceden de konuşmuştuk. Fransa'da kutsalın nasıl saf dışı edildiği, kutsalın nasıl profanlaştığını konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de yine aslında gündemde olan, satır aralarında sıkça konuşulan bir mesele var hocam. Birçok meselenin de temelini oluşturuyor. Siz de bunu yine yazdınız. Küreselleşme ve ulusallaşma çatışmasının ötesinde Türkiye. Bir küreselleşme evet. ve ulusallaşma, milliyetçiliği konuşalım Türkiye bazında. Ama genel olarak da bir usul bilgisi verelim. Yani hem evet. milliyetçilikler evet. Mikro ve makro düzeyde evet. yükseliyor. Evet. Bir taraftan da küreselleşme var. Küreselleşme evet. nedir? Bu milliyetçiliği makro ve mikro düzeyde tetikliyor mu? Hem bu usulü konuşalım, hem de Türkiye bundan nasıl etkileniyor? Türkiye'de evet. durum ne? Buna bakacağız. Programımızın ikinci bölümünde küreselleşme ve ulusallaşma çatışmasının ötesinde Türkiye'yi konuşacağız.
İnşallah.
Hocam, Fransa'yı bir iki haftadır aslında konuşuyoruz biz. Gündemimize evet. aldık.
Evet.
Siz de bu konuda birkaç yazı yazmıştınız. En son yine Fransa'nın Seküler Katolik Cumhuriyeti başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Diyorsunuz ki, Fransa seküler katolik bir cumhuriyettir. Evet. Aslında yani sekülerizmle, seküler kelimesiyle dini bir mezhebi yan yana getiriyorsunuz.
Evet, evet.
Fransa seküler katolik bir cumhuriyettir. Katolik evrensel hakikat demek. Bu evrensel olan hakikati kabul etmek zorundasınız.
Evet. Evet.
Yoksa onunla yaşayamazsın. Nitekim bütün Ortaçağ Avrupası Katolik'ti diye başlıyor yazınız. Bunun dışında yer alan bir mezhep de yoktu.
Evet.
Avrupa'nın, Hristiyanların, yani daha Avrupa özelinde Katoliklik nasıl yorumlanmıştı
evet.
hocam?
Evet.
Çünkü biz biliyoruz ki yaklaşık 800 yıl Endülüs'te kalan Müslümanları Endülüs'ten çıkaran, İspanya'dan çıkaran da Katoliklerdi.
Evet, evet.
İspanya'daki Yahudileri de oradan çıkaran, bizatihi oradan çıkıp İstanbul'a gelmelerine sebep olan da yine Katolik Hristiyanlardı. Ama nasıl bir sosyolojisi vardı
evet.
Avrupa Katolikliğinin ve bugüne nasıl evrildi hocam?
Evet. Aslında genellikle sekülerliği biz Türkiye'de çok evrensel, çok aydınlanmacı boyutuyla okuyoruz. Onun yerel dinamiklerine dikkat almıyoruz. Onun farklı açılımlarına bakmıyoruz. Ülkeden ülkeye değişen niteliklerini gözden kaçırıyoruz. Burada dediğiniz gibi sekülerlik aslında Katoliklikle devlet arasındaki ilişkileri anlamadan sekülerliği açıklamamız zor. Daha doğrusu belki burada seküler kavramı yerine laicity, laiklik demek gerekiyor. Çünkü laicity kelimesi, laiklik kelimesi Fransızların özellikle kullandığı, Kara Avrupa'sında öne çıkan bir politika oldu. Burada kilise Katolik dünya görüşü olarak yapılandığında Kara Avrupa'sında özellikle uzun süre kendisinin dışında hiçbir mezhebi, hiçbir dini kabul etmedi. Yani Katolikliğin egemen olduğu topraklarda mesela dini çoğulculuk yoktur. Mezhebi çoğulculuk yoktur. tek bir mezhep var, Katoliklik, tek bir din var, Hristiyanlık. Ortodokslara bile orada yaşama hakkı sunulmamıştır. Ortodoksun yaygın olduğu topraklar Osmanlı topraklarıdır. Balkanlar da öyle, Anadolu da öyle, Mezopotamya da öyledir. Katoliklik kendisini tek hakikat olarak gördüğü için, ben tek hakikatim, dolayısıyla siz nasıl ontolojik düzeyde tek hakikatsem, pratikte de ben tek hakikatim, benim dediğim gibi ya yaşarsınız ya da yaşamıyorsanız buradan gidersiniz. Ya da Hristiyanlaşırsınız. Bunu pratiğini Endülüs'te ortaya koydu. Yani 800 yıl gibi uzun bir süre düşünün. Orada Müslümanlar, Hristiyanlar yaşıyor. İslam'ın hakimiyetinde Katolikler de, Hristiyanlar şeyler de, Yahudiler de hayatlarını sürdürüyorlar. Dini bir çoğulculuk var. İslam toplumlarında dini çoğulculuk var. İslam'ın egemen olduğu dönemlerde hep dini çoğulculuk devam etmiştir. Yani bunu dediğim gibi Katolikliğin egemen olduğu Avrupa topluluklarında görmek mümkün değil. Bu defa nitekim Protestanlık ortaya çıktığında da, yani Katolikliği eleştirerek farklı bir biçimde Hristiyanlığı yorumlayan yeni mezhepler doğdu. Protestanlık bunun ilk biçimi. Bunlar zaten protesto denmesinin nedeni de kilise duvarına Martin Luther 99 maddelik bir görüş asıyor ve Katolikliği protesto ediyor. Bunlara evet, protestanlar deniyor. Bunlarla savaşıyorlar. Bunları dinden çıkmakla, bunları müşrik olmakla, bunları yakmakla tehdit ediyorlar. Nitekim Avrupa'da bunların bölgeleri yakılmış yani mesela. Protestanların hala birkaç sene önce gitmiştik, Almanya'da gezmiştik. Katoliklerin yaktığı bölgeler var. Onlar 100 yıl ve 30 yıl savaşları bu şekilde devam etmiş.
Evet.
Katoliklik bu şekilde bir şey. Bir mutlakiyetçilik ve kendi dışında kimsenin varlığını
kabul etmiyor.
Evet. Varlık hakkı tanımıyor. Onları
çoğulculuktan
kabul etmiyor.
Da uzak.
Çoğulculuktan uzak. Böyle bir niteliğe sahip. Kilise ile devlet tartıştığı zaman Fransa, devlet kilisenin hegemonyasında kurtuldu. Kilise siyasa bir örgütlenmeydi. Emlakları vardı, eğitim alanı ile ilgili çalışmalarda hakimdi, hukukla ilgili çalışma alanlarda hakimdi. Kilisenin bu hegemonyasını yok etti, kiliseye karşı savaştı. Din derken aslında doğrudan Katolik Kilisesi'ne karşı verilen bir savaştı ve bu savaşta aslında sadece Katolikliğin rolünü almaktan ibaretti. Bu defa kilisenin rolünü devlet üstlenmeye başladı Fransa'da. Bu defa devlet aslında laiklik derken Katoliklik değil de ben yöneteceğim demek manasına kullanıyor.
Aslında bir din devleti ortaya
tabii
kondu.
Tabii bir din devleti ortaya çıktı.
Yani dinin devletin kontrolünde olduğu, onun tabii, hegemonyasında tabii, olduğu yeni bir din inşa edildi.
Zaten Rousseau bunu açık bir biçimde ortaya koyuyor. Rousseau diyor ki, Jean-Jacques Rousseau 18. yüzyılda yaşıyor. Aydınlanma felsefesinin, sosyal teorisinin önemli isimlerinden birisi. Bu diyor ki, yani biz diyor vatandaş derken kilisenin dinine katılmayıp din konusunda da devlete bağlı olanı kastediyoruz diyor. Ya yani artık din konusundan kiliseden ayrılacak ve devlete bağlanacak. Buna da sivil din adını veriyor.
Evet.
Aslında resmi din ya, devlet dini. Yani.
Evet.
Sonrasında mesela sosyolojide Durkheim'la karşılaşıyoruz. Durkheim da aynı şekilde sosyolojisini Fransa'nın bu yaşadığı çatışma çerçevesinde kuruyor dinle ilgili kısımda. Diyor ki, bir diyor işte kutsal olan var, bir de seküler olan var diyor.
Profan diyor.
Profan diyor. Profan olan var diyor.
Evet.
Tamam mı? Biz diyor şimdi artık modern dönemde profan olmalıyız. Profanlığı işte ulus devlet temsil etmeli. Hatta dinle de çatışmalı diyor. Dinle çatışan, dini dışlayan, dinle tahakküm etmeye çalışan bir rol vermeye çalışıyor profana.
Ama bir taraftan yani, da kutsalın vazifesini de yapacak, dayanışmayı, ahlakı da sağlayacak bu profanlık değil
tabii,
mi hocam?
Profanlık tabii, onu da sağlayacak. Dolayısıyla sonuçta aslında Seküler Katolik Cumhuriyet dediğimiz zaman evet bu cumhuriyet aslında seküler ama seküler bir Katoliklik de içinde taşıyor. Katoliklik bu defa Hristiyanlığın doğru da referanslarını kullanmıyor. Sekülerim diyor ama yine çoğul dini kabul etmiyor. Dini pluralizmi kabul etmiyor. Farklı dinlerin varoluşunu kabul etmiyor. Bu defa bunun adına Katoliklik olmuyor. Ne oluyor? Modernlik oluyor, uygarlık oluyor, laiklik oluyor, cumhuriyet oluyor.
Evet.
Yani adamın laiklik okumasında, cumhuriyet okumasında tamamıyla bunları uygarlık diyor, bunları modernlik diyor, bunlar da evrenseldir diyor. Bak yine evrenseldir diyor. Ve herkes de buna uyacak. Efendim siz buna uyduğunuz zaman özgürsünüz. Siz bunlara uyduğunuz zaman meşruiyete sahip oluyorsunuz, toplumda yaşama meşruiyetine. Siz bunları Fransız Cumhuriyeti'nin ideallerini benimsediğiniz zaman evrensel insansınız. Siz bunları benimsemediğiniz zaman yine kabul görmüyorsunuz, yine dışarıda kalıyorsunuz, yine gayrimeşru bir varlık oluyorsunuz. Ondan dolayı bu hakikaten Katolikliğe çok büyük, çok ciddi anlamda bir benzerlik taşıyor bu cumhuriyet anlayışı. Ve nitekim Fransız Cumhuriyeti'nin de çeşitli kutlamaları dinsel bir havayla yapılıyor, dinsel bir ruhla yapıyor bu ritüeller. İşte Napolyon yeni büyük bir dini lider gibi saygı duyulan, kutsal görülen, kendisiyle ilgili bir takım devletin ritüellerinin olduğu bir varlık olarak tecessüm ediyor, meydana geliyor.
Evet.
Burada yine bu özelliği nedeniyle enteresan olan bir şey, dini de hem ona müdahale ederek sınırlama, hem de içeriğine müdahale ederek onu yorumlama hakkını kendisine görüyor. Halbuki bizim dediğimiz şeyde, laiklikte ne var? Hani genelde benimsediğimiz, devlet dine karışmayacak. Dinde devlete karışmayacak. İngiltere'de öyle yani.
Evet. Evet.
Anglo-Sakson geleneğinde öyle bir. Genel olarak öyle. Bir takım istisnai şeylere, boyutları olsa da. Ama burada hiç de öyle işlemiyor. Tam tersine Fransız Cumhuriyeti kalkıyor, dini de yorumlamaya çalışıyor. Bunu İslam'la ilgili Macron'un yaptığı açıklamalar açıkça ortaya koyuyor.
Evet.
Yani bir devletin dini yorumlama hakkı var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Olur mu? Yani bu din devleti demek. Burada da seküler bir din devleti demek. Yani şeyler kalktı. Bak İslam
yani
tarihine
şunu,
bakalım.
Şunu artık yapıyorlar
İslam tarihine
hocam?
Bakalım.
Yani evet burada bir din var. İslam dini var. Burada da devletle kamuyla ilgili bazı işler var. Araya bir sınır koymak. Asıl laikliği biz Türkiye'de böyle yorumladık. Ama şimdi bunlar bir ileri safhaya geçip o dini de yeniden yazmaya, yeniden
tabii
değerlendirmeye
tabii
çalışıyorlar.
Onu yapmaya evet çalışıyorlar. Hatta Türkiye'de de bunu tek parti döneminde yapmaya çalıştılar. Yani belli oranlarda. Daha sonra mesela Türkçe ezanın Türkçe okunması nedir? Dine bir müdahaledir. Dinin içeriğine bir müdahaledir.
Ya da din derslerinin
dinin
lağvedilmesi.
Devletle olan ilişkilerine müdahale değil.
Dinin kendisine müdahale.
Dinin bizzat iç dünyasına, dinamizmlerine, kendisine müdahaledir. Dini böyle değil de böyle anlayacaksın. Yani bunu normal İslam döneminde, İslam şeriatının hakim olduğu, uygulandığı dönemlerde bile devletler yapmaya çalıştı. Bizim alimler karşı çıktı. Ebu Hanife niye işkencede şehit oldu? Bunu kabul etmediği için. Yani dinin içeriğine müdahale etme Mutezile'nin biliyorsunuz şey nedir? O meşhur Kur'an
mahluktur.
Mahluk meselesi ne deniyor ona? Terimi unuttuk. Özel bir terim kullanılıyor ya orada. Mesela orada da yine o bir devletin dinin bünyesine müdahale etme çabasıdır.
Evet.
Ama bunu alimlerimiz kabul etmiyor, reddediyor. Buna direniyorlar. Çünkü dini üzerinde yorum yapma hakkı ulemanın hakkıdır. Münevverler tartışabilir, yorum yapar ama ulema dini, hani burada bir ruhban sınıfı tesis etme anlamında demiyoruz ama dini usulü bilen, eğitimi bilen, ameliyle bunu ortaya koyan alimler ümmet nezdinde bir itibara sahip olmuşlardır. Onun etrafında toplanıp mezhepler ortaya çıkmış. Dolayısıyla mezhep sahipleri kimse, dini de yorumlama hakkı onlara aittir. Devletler bunu yapamaz. Bunu yaptıkları zaman da o alimler buna karşı direniş gösterdiler. Bizde bile bak böyle bugün o kadar ilerlediklerini, modernleştiklerini, uygarlaştıklarını, dinden ayrı bir sistem kurduklarını söylüyorlar. Ama kalkıp birden dinin en orta yerine müdahale edip, bir de düşün yani gavur bir adam. Diyor ki sen Müslüman, dini benim dediğim gibi anlayacaksın. Yani böyle bu tam manasıyla bir gavurun bizim dinimize müdahale ederek dinimizi onun istediği gibi yaşamaya yönelmemizden daha zelil bir şey olabilir mi? Değil mi?
Doğru.
Böyle bir şey çıkıyor. Bunun laiklikle alakası yok. Bu hakikaten bir katoliklik tutumudur.
Evet.
Yani hocam, ama bu katoliklik seküler bir görüntüyle ortaya çıkıyor. Modernim diyor. Uygarlık getiriyorum diyor. Fransa'nın yaptığı şey bu açıdan bir rezalettir aslında.
Aslında Fransa'nın dikkatleri dağıtma için de yaptığı bir şey olabilir hocam. Çünkü Fransa son yıllarda adlarına sarı yelekliler denilen, işte gettolarda yaşayan, işçi sınıfına mensup, ülkenin refahından yeterince istifade edemediklerini iddia eden insanların isyanıyla da karşı karşıya. Kısmen işsizlik var,
evet.
Mülteci akını var. Biraz dikkati de dağıtmak için de böyle bir şey yapılmış olabilir. Yani bir düşman bir öteki seçilecek. Buna da en uygun.
Yani bu
İslam aynı zamanda şunları da okuyoruz. İşte Akdeniz'de de Türkiye ile karşı karşıya gelmiş durumda. Yani Türkiye ile İslam'ı özdeşleştirip işte muhafazakar iktidarla İslam'ı özdeşleştirip Türkiye'de onun üzerinden de. Yani bir taşla iki kuş aslında hocam. Hem içerideki dikkati dağıtmak hem de dış siyasette de yeni bir öteki oluşturmak için de yapılmış olabilir bu.
Yani dış siyasal bağlantıları olabilir ama ben daha çok bunu Avrupa'nın kendi iç yapısıyla ve Fransa'nın kendi iç dünyasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Hocam tam burada bir soru sorabilir miyim? Tam evet. Bu söylediğiniz meseleyle alakalı. Yani iç yapısıyla alakalı zaten yazının çıkış yolu da bu. Seküler Katolik bir cumhuriyet. Biz Fransız laikliğini taklit ediyoruz değil mi? Yani Türkiye
şimdi kurtulmaya çalışıyoruz.
Yani yok şimdi kurtulmaya çalışıyoruz da.
Ama hala yani devletin şeyi
ilk bu. Teorisyenler
tabii.
Fransa'dan alıyor bunu.
Tabii tabii.
Ama deminden beri siz de izah ettiniz, anlattınız. Gerek Avrupa tarihi, gerek Fransa tarihi, işte Katoliklik, Ortodoksların durumu, Protestanlığın ortaya çıkması. Kendi içinde bir tarih var. Yani biz dışarıdaki bir kalıbı, başkalarına ait bir hikayeyi kendimize yazmaya
bu da bir yönüyle
serf
katoliklik yani. Türk laikliği yani bu, bir yönüyle katolikliktir desek
evet.
Doğru sonuca varabiliriz. Yani
evet bizde de belki bu katı laikliğin geldiği dönemlerde işte din terakkiye mani midir tartışmaları var ama.
Orada yine Fransa'dan geliyor. Yine Sorbonne'da işte Renan'ın ortaya koyduğu görüşler. Fransa'nın gölgesinde yürüyen tartışmaların Türkiye'ye, Osmanlı'ya yansıması.
Uyarlanması.
Bu. Tabii. Yani bütün o tek parti döneminde bu sert laikliği, hakikaten bu katoliklik sekülerliği uygulayanlar Fransızca bilir. Fransa'ya hayrandır. Beğenileri de Fransızdır.
Ve bizzat hocam işte biz de Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabının müellifi Niyazi Berkes'in kitabının İngilizce ismi aslında Türkiye'de sekülerizmin gelişmesi.
Tabii. Aynen
yani
öyle.
Biz sekülerleşmeyi, laikleşmeyi bizzat çağdaşlaşma, modernleşme aynen olarak öyle. Algılıyoruz değil mi hocam?
Aynen öyle. Onlar da kesinlikle modernleşmeyi, sekülerleşmeyle Fransızlar gibi, Fransız devleti gibi, cumhuriyeti gibi algılamışlar. O şekilde Türkiye'ye taşımışlar. Türkiye'de din-devlet ilişkilerinin bu kadar gerginleşmesinin, laikliğin bu kadar sert ve absürt bir biçimde uygulanmasının temelinde de bu Fransız bilinci vardır. Bu Fransız bilinci Türkiye'de bu şokları yaşattı bize maalesef. Bunlar hala belli ölçülerde devam ediyor. Bunlar zaten kendilerini nasıl Katolikler mutlak hakikat deyip şüphe duymuyorlarsa bugün bu laikliği savunan insanları alıp araştırma yapalım bir tane. Kesinlikle din gibi bakıyorlar, hakikat gibi bakıyorlar ve eleştirilmez diye bakıyorlar. Tanrı'dan gelen vahiy gibi bir ilişki içindeler, bununla kurdukları ilişki.
Ve ilerlemenin de yegane ana unsuru kabul ediyorlar değil mi hocam?
Böyle görüyorlar.
Gelişmenin, yani, ilerlemenin.
Bunlar hep bir takım inanışlar, bir takım ezberler.
Evet.
Bunlar düşünülerek, tartışılarak benimsenmiş şeyler değil. Biraz tartıştığınız zaman adam inancına küfredilmiş gibi yerinden zıplayıp duruyor zaten. Mesele bu.
Evet.
Problem bu. Şimdi Avrupa'nın kendi iç sorunu, zamanımız var mı bu bölümde bilmiyorum.
Bir iki dakikamız tamam. Daha var hocam.
Şöyle, yani biz bunlar hala söylem olarak çok kültürlülük, dinsel pluralizm gibi kavramlar kullan, multi culture, işte ondan sonra
dini çoğulculuk,
pluralizm gibi ifadeler Avrupa sosyolojisinde kullanılsa da hala bunlar bunun pratiğine sahip olamamışlar. Olamıyorlar. Bakın Fransa 5.5 ya da 6 civarında Müslümanın çoğalıp kendisini tehdit edeceğini düşünüyor. Oysa bizim kendi topraklarımızda Ortodokslar, Katolikler, Yahudiler, Müslüman nüfusun
hocam,
neredeyse...
Hocam mübadeleden önce siz de kaydetmişsiniz. Yani İstanbul evet. Nüfusunun yarısı gayrimüslim.
Yarısına yakın gayrimüslim.
Evet.
Yani bizde dolayısıyla o korkuyu taşımadı kimse, bakın. Onların dediği modern uygarlık düzeyinde de yaşamıyordu onlar. Ama onların medenilik bilinci, onların insanlık bilinci...
Bir arada yaşama kültürü.
Bir arada yaşama düşüncesi bunlardan çok çok ileri düzeydeydi. Kesinlikle varlığını kabul ediyor yani.
Evet.
Kur'an-ı Kerim Hristiyan'ın, Yahudi'nin varlığını kabul ediyor. Onların kiliselerine, havralarına karışmayın diyor mesela. Böyle bir şeyin yansıması var. Bunlar bundan korkuyorlar, bunu mesele ediniyorlar. Hakimiyetimiz gider. Efendim kamusal alana kendi renklerini verirler. Ortaya çıkarlar. Bir de ekonomik sorunlar tabii ortaya çıkıyor. Müslüman nüfusun Avrupa'da gitmesini istiyorlar.
Evet.
Önce gelmesini engellemek birinci planda.
Şimdi
çünkü
de gitmesini.
Hala, çünkü oraya doğru hala Müslüman nüfus akışı var. Önce bunu engellemek. Ondan sonra da oradakilerin de ya asimilasyon ya... Yani eski Katolik deyimiyle asimilasyonun aslında eski dildeki ifadesi Hristiyanlaşacaksın.
Evet.
Tamam.
Bize benzeyeceksin.
Bize benzeyeceksin. Ya da gideceksin. Başka seçenek yok yani.
Yok. Bu,
Avrupa buna doğru bir yönelim içinde açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim programımızın bu bölümündeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkan Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Fransa'nın seküler Katolik Cumhuriyeti'ni konuştuk. Aslında Fransa'da Hristiyanlığın nasıl seküler alana çekildiğini, yeni bir sivil din, devlet dini oluştuğunu, bunun da laiklikle ifadelendirildiğini, aslında kutsal alanın tamamen kutsal dışına terk edildiğini ve bununla yeni bir ahlak anlayışı, yeni bir din anlayışı oluşturulmaya çalışıldığını gördük. Ve bu din görünüşte çoğulculuğu savunuyor gibi görünse de aslında kendisinin dışındaki tüm unsurları ötekileştiren bir din anlayışı. Ki son Fransa'daki Macron yönetimindeki Fransa'nın Müslümanlara, İslam'a karşı geliştirdiği düşmanlığı, mukavemeti de gözler önüne zaten geldi. Bunu da görüyoruz. Bunu konuştuk programımızın ilk bölümünde. Şimdi de küreselleşme ve milliyetçiliği konuşacağız. Ergün Bey, bununla ilgili hafta sonu Yeni Şafak'ta küreselleşme ve ulusallaşma çatışmasının ötesinde Türkiye başlıklı bir yazı yazdı. Hocam, bu aslında son yıllarda Türkiye'de çokça tartışılıyor.
Evet.
Ya da birçok tartışmanın satır arası aslında bunlar üzerine kurulu. Türkiye'nin işte düşmanları, Türkiye'nin dostları anlayışı üzerinden, hatta en son Akdeniz üzerinden, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği savaşta takındığımız tavır üzerinden, Amerika'ya mı yakınlaşacağız yoksa Rusya'ya mı yakınlaşacağız? İşte Avrasyacılar tabiri mesela çokça duyuyoruz son yıllarda. Yani küreselciler ve milliyetçilerin, ulusalcıların ayrımına dayanan bir hem şablon bir siyaset var. Yorumu var, hem bir şablon var. Bunun etrafında gazeteciler, aydınlar bir takım böyle görüşler beyan ediyorlar. Hatta kavgalar çıkıyor bununla ilgili. Ama siz diyorsunuz ki bunların çoğunlukla ütopist ve ideolojik olarak nitelendiriyorsunuz siz bu tartışmaları. Ve ikisini de aslında yeri var. Yani hem küreselleşmenin bir yeri var, hem de bunun karşısında ki siz aslında yükselen ulusalcılığı mikro ve makro düzeyde küreselleşmeye bağlıyorsunuz bir nevi.
Evet, evet.
Bunun da bir yeri var. Hocam biz işte sosyologlar olarak Anthony Giddens'ın, işte Zygmunt Bauman'ın, Robertson'un, Albrow gibi sosyologların bu konuda çoğu zaman da aslında objektif olarak
tabii.
dünyanın bir küreselleşmeye doğru gittiğine dair evet. yazılarını, makalelerini okuyoruz. Küreselleşme tam olarak nedir? Nasıl ortaya çıktı? Ve milliyetçilikler, bugünkü milliyetçilikler küreselleşmeye karşıt, küreselleşmeye bir tepki olarak mı yeniden yükseliyor
evet.
hocam?
Evet. Küreselleşme aslında Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru ortaya çıkan bir yeni tarihsel dönem olarak tanımlamak mümkün. Mesela Martin Albrow böyle diyor. Yani modern çağ vardı. Modern çağ artık zamanını tamamladı. Birçok sonlardan bahsetmemizin nedeni ise budur aslında. Bahsettiğimiz tarihin sonu aslında modernliğin tarihinin tamamlanışıdır. Bahsettiğimiz mesafenin sonu şimdiye kadarki mesafe bilincinin ve pratiğinin sona ermesidir. Coğrafyanın sonu modern dönemde çizilen sınırların sona ermesi ve yeniden çizilmesidir. Sonuçta dünya yeni bir çağa geçiyor. Bunun belirgin vasıfları bu zaman tamamlanma üzerinde okumak kadar mesela dünyadaki sorunların eski dönemdeki sorunlara göre bütün bir yer küreyi ilgilendirmesi. Yani işte Çernobil felaketi veya Japonya'daki felaket sadece o bölgeleri etkilemedi. Bütün geniş bir dünyayı etkiledi yani. O nedenle küreselleşme şu aslında, dünyanın birbiriyle çok daha fazla ilişkili hale gelmesi. İnsanlar üretimde bulunurken, insanlar kültürel çalışmalarda bulunurken, insanlar STK faaliyetlerinden bulunurken dünyayı bir bütün olarak düşünerek hareket etmeleri ve çalışmalar içine girmeleridir. Mesela Elazığ'ın diyelim ki Sivrice ilçesinde bir insan hakları örgütü kurulduğu zaman gidip af örgütüyle ilişkili olarak ortak bir proje yapması. Bu dünyanın bir küresel bağlam içinde yürüdüğünün önemli bir göstergesi. Ve aynı şekilde ticaret yaparken e-ticaret diye bir şey çıktı değil mi?
Evet.
Burada yine aynı şekilde Sivrice ilçesinde bir şey üretiyorsun, bir marka adına koyuyorsun. Ondan sonra bunu online'da bütün dünyaya satmaya başlıyorsun. Dünyanın bu kadar birbiriyle ilişkili hale gelmesini ben şuna benzetiyorum. Nasıl ki buharlı makine keşfedildiyse ve yeni bir teknoloji madde üzerinde okursak dünyayı okuyoruz zaten.
Evet. Biz.
O yeni bir tarihsel
sanayi toplumu ortaya çıktıysa.
Uydu teknolojileriyle beraber biz yeni bir toplumsal döneme geçtik. Bu medya teorisyeni McLuhan'ın
evet.
küresel köy kavramı evet. da bunu ifade ediyor zaten. Global village, küresel
evet.
köy. Yani köyde olanın dünyanın küresiyle ilişkili hale gelmesi, küreselde olanın köyü etkilemesi. Bunun birçok böyle sosyologlar
evet.
örneklerini veriyorlar.
Ağ toplumu olarak adlandırılanlar var.
Ağ toplumu olarak adlandırılan şey Castel tarafından
evet.
yine. Bütün bunlar şunu diyor. Artık yeni bir uydu teknolojisi gelişti. Bu uydu teknolojisi aracılığıyla dünyanın en ücra köşesiyle, en ulaşılmayan köşesiyle, en merkezi noktalar birbiriyle bağlantılı hale geldiler. O nedenle Giddens de diyor ki sosyal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır diyor mesela. O da medya üzerinden değil, sosyal ilişkiler üzerinden okuyor. Hangi açıdan bakarsak bakalım, bugün havaalanlarının büyük olması, sosyal hareketlerin yoğun olması, kıtalar arası ticaretin, kültürün bu kadar fazla mobil halde olması bizim küresel bir döneme geçtiğimizin bir göstergesidir. Biz artık modern dönemden çıktık, başka bir çağa geçtik. Şimdi bu küreselleşmenin nesnel gerçekliğidir. Bunu reddedemeyiz biz. En küresel karşıtı olan bile bu küresel markalarla, bu küresel, mesela eskiden ulus devletlerin takımları öne çıkıyordu. Şimdi şirketlerin takımları öne çıkıyor dünyada sporda, değil mi?
Evet, yani birçok
Galatasaray
takımı
dünyada
çok Türk büyük sponsorları
milli
var.
Milli takımından daha çok tanınmıyor mu? Fenerbahçe evet. daha çok tanınmıyor
evet,
mesela.
Evet.
Yani 2000 yılında şeydeydim, Galatasaray şampiyon oldu Avrupa. Ondan sonra orada İngilizlerin tepkilerini falan
UEFA şampiyonu.
Türk dediğimizde hemen Galatasaray falan diye konuşuyorlardı. Ya dolayısıyla dünya birbiriyle çok her alanda ilişkili hale yoğun bir biçimde geldi. Türkiye mesela bugün bir terör sorunu var. Bu terör sorunu çözmek istiyorsa dünyanın ilgili olan ticari açıdan, ekonomik açıdan, istihbarat açısından, lojistik kültürel açıdan ilişkili olan bölgeleriyle, gruplarıyla, ülkeleriyle beraber çalışmak zorunda. Terör sorununu Türkiye tek başına çözemez. Mesela bunlar bu hale geldi yani. Mesela IŞİD'i sadece Suriye'de veya Irak'ta çıkıyorsa, bakın küreselleşmenin örneği, terör yapıları da küresel. PKK sadece Türkiye'de değil. IŞİD sadece ilk Suriye'de Irak'ta ortaya çıktı. Sadece Irak'ta değil. El-Kaide Afganistan'da kuruldu, sadece Afganistan'da değil. Dikkat ediyor musunuz?
Evet.
Terör hareketleri de küresel. Biz bu küresel gerçeği görmek zorundayız. Ulusalcılar bu küresel gerçekliği görmüyorlar. Bu küresel gerçekliği emperyalizm olarak sadece okuyorlar. Oysa benim görüşüme göre emperyalizm her çağda her zaman var. Moderniteyle beraber de emperyalizm vardı. 18. 19. yüzyılda küreselleşme yoktu. Ama emperyalizm vardı. En yoğun emperyalizm vardı. Küresel dönemde de emperyalizm vardır. Emperyalizm eşittir küreselleşme değil veya küreselleşme eşittir değil. Eski çağlarda da emperyalizm vardı. Modern emperyalizmin doğuşu zaten 17. 18. yüzyıldır ayrıca. Şimdi burada bir
mesela hocam siz diyorsunuz
küreselcilik,
ki Hitler ve Mussolini
evet.
Ulusal sosyalizm ile bu emperyalist duygularını
yaymaya çalıştılar.
Ya mesela, o zaman küreselcilik falan yoktu yani.
Küreselcilik düşüncesi yoktu, ideolojisi yoktu. Ama onlar ne yaptılar? Aynen öyle. Yani İtalya şeye kadar Mussolini Kuzey Afrika'ya falan sarkmaya çalıştı. Napolyon İslam dünyasının birçok yerinde emperyalizmler uygulamaya çalıştı. Napolyon'un üzerine oturduğu neydi görüş? Milliyetçilik de aynı zamanda.
Evet.
Milliyetçiliği dünyaya yayan bir şeydi. Ülkeleri parçalayarak milliyetçilikle sonra kendisi onların üzerine egemen olmaya çalıştı. Kendisi Şark imparatoru olarak algılıyordu. O nedenle emperyalizm her şeyle olabilir. Küreselleşmeyle de olabilir, milliyetçilikle de olabilir, modernlikle de olabilir. Ama milliyetçilik eşittir emperyalizm manasına gelmez. Ya da küreselleşme, modernlik her biçim emperyalizmidir anlamına gelmez. Burada küreselcilikle küreselleşmeyi ayırmamız lazım. Küreselleşme bizim anlattığımız şey. Küreselcilik ise şu demek. Ya bundan sonra artık milli kimlikler yok. Dini kimlikler yok. Sadece işte evrensel vatandaşlık olacak.
Bütünleşik
evrensel
bir dünya.
Ahlak olacak. Evet. Pür liberaller bunu savundular.
Evet.
Bu bir küreselciliktir. Küresel ideolojidir ve küreselleşmeyi ideoloji olarak algılamak.
Tabii olarak ortaya çıkan küreselleşmeden
bir olgu değil bu.
Uzak bir olgu.
Uzak bir ideoloji.
Evet.
Olguyu ideolojiye çevirmedir. Doğru değil. Milletler yine olacak. Diller yine olacak. Dinler yine olacak. Her zaman vardı ve yine olmaya devam edecekler.
Hocam bunu
burada liberaller yanıldı.
Evet.
Neoliberal ideoloji ciddi bir çöküntü yaşıyor. Çünkü dünya gittikçe küreselleşmeyle beraber bu dediğimiz gerçeklikler oldu. Yeni sorunlar çıktı. etnik çatışmalar sorunu çıktı, mikro milliyetçilik yükseldi. Ondan sonra bu dinler üzerinde fundamentalist veya ne diyelim biz yani işte bunlara İslami literatürde ne? İsyancılar çıktı. Din adıyla ortaya çıkan isyancılar var. Bir, eşitsizlik sorunu, mülteciler sorunu çıktı. Bunlar da ciddi sorunlar. Bu sorunları çözmek için ne yaptı? Milliyetçilik yeniden ortaya çıktı. Neden? Ya mikro, çünkü küreselleşme farklılıkları da tanıyor. Diyor ki çok kültürlülük diyor, çok kimlik
yani
diyor.
Yani bir taraftan bir tek tipleştirme söz konusu küreselleşmede ama bir taraftan da hocam
çoğullaştırma var.
Çoğullaştırma da var.
Tabii ikisi var. Yani hepimiz diyelim ki fast food tüketiyorsak, Hollywood filmlerini izliyorsak, blue jeans giyiyorsak, tamam mı? Efendim nihilist ve postmodern ideoloji etrafında beğenilerimiz oluşuyorsa, bu küreselleşmenin getirdiği yeni bir durum ve burada tek tipleşiyoruz. Ama öte yandan farklılıklarımızı da keşfetmeye başlıyoruz. İşte biz Türk'üz, şu dilimiz var, şu inancımız var, şu kavmimiz var. Onlarla beraber tanınma politikasına yöneliyoruz. Yani etnik gruplar tanınmak istiyorlar. Ulus devletlerin tek tip politikalarına, homojen toplumlarına karşı direniyorlar. Homojen toplumda çünkü tek dil vardı, tek kültür vardı, tek şey var ülkede yani sadece siyaset değil de. Dolayısıyla farklı diller kendilerine şey yapamıyor, ifade edemiyordu. Ondan dolayı mikro milliyetçilik de çıktı. Mikro milliyetçilikler etnik çatışmalara doğru. O zaman genel milliyetçilik, devlet milliyetçiliği, resmi milliyetçiliği buradan ürperdi, korktu. Ülkemiz gidiyor, parçalanıyor.
Terör. Terör oluyor. Hocam o mikro milliyetçilik, yani Türkiye örneğinde de kısmen söz
tabii,
edilebilir.
Tabii tabii.
Yani terörle
özdeşleşmeye
başlıyor.
Onun etrafında bir siyasal parti oluşuyor. Belli bir etnik grup Türkiye'den farklılaşıyor.
Konsolide
HDP
oluyor.
Örneğinde olduğu gibi. Türkiye'nin dışında kendisi tanımlamaya başlıyor. Tamam mı? Dolayısıyla sen ülke olarak ortak bir üst kimliğin olması lazım yani. Bir ortak şeyin olması lazım. Birçok kimlikler yan yana, departman birbirinden ayrılmış, birbirinden kopuk. Böyle bir toplum olur mu? Böyle bir birlik olur mu? Olmaz. Bunu çözmek için bu defada milliyetçilik yeniden yükseliyor. Milliyetçilik yeniden bir merkezileşme, bir bütünleşme ve bu korkuyu aşma siyaseti olarak yükseliyor.
Evet.
Bu da bence şeyin küreselleşmenin getirdiği dinamiklerin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Milliyetçilik burada bir alternatif üretmiyor. Sadece bir güvenlik konsepti olarak yükselen bir ideoloji olarak var oluyor.
Evet.
Ya burada milliyetçilik sivil bir milliyetçilik olarak bence yapılanacak. Yani devletin genel bütünlüğünü, vatanperverliği vesaire önde tutan sivil milliyetçilik, tamam mı? İdeolojik milliyetçilikten öte. Ve bu sivil milliyetçilik belli ölçülerde siyasileşmedikçe o farklılıkları da kapsayacak. Tamam mı? O zaman milliyetçiliğin belli bir katkısı olur buna. Ama milliyetçilik soğuk savaş dönemindeki milliyetçilik gibi o sert biçimiyle yükselirse öte yanda mikro milliyetçilikler de yükseliyor. Onlar da toplumdan ayrışıyor ve bunlar daha ciddi sorunlara yol açıyorlar.
Bir de tabii devletçilik var hocam. Yani bu Kasım ayında Time dergisinin şöyle bir kapağı var. İşte The Great Reset, yani büyük sıfırlama. Kasıtları da şu, artık o neoliberal politikalar terk edilecek.
Evet.
Devletler özellikle bu Covid-19'la beraber, koronayla beraber ilaç sektörüne müdahale etmeye başlamış
evet.
Hükümetler.
Evet.
İlaçları şu fiyattan satacaksınız ya da şu oranda üreteceksiniz gibi ilk oradan başladığı belirtiliyor o Time dergisindeki makalelerde. Yani devletçilik de milliyetçilik gibi devlet müdahalesi nin de artacağını öngörüyoruz ama bu da salgınla ilgili bir şey mesela.
Şeyle ilgili yani devlet burada ekonomiyi biçimlendiren, yöneten bir yapı olarak devletçilik değil de devlet onları kontrol eden
piyasaya
ve toplumun
müdahale,
toplumun
hocam.
Genel mesela toplumun genel menfaatini düşünen ortak bir iradeye ihtiyacımız var.
Evet.
Devlet bu rolünü oynaması gerekir. Bunu efendim liberallerin dediği gibi tamamıyla serbest piyasaya bırakarak olmaz. Çünkü bıraktığın zaman adam geliyor orada
fiyatlarla oynuyor,
fahiş fiyatlar yapıyor, bilmem ne ediyor. E o zaman gücü olmayan insanlar, büyük kitlelerin gücü yok. Şirketlerin gücü var. Örgütlenmiş, zeki insanları çalıştırıyor.
Sermayesi var.
Teknoloji emrinde. E bunun karşısında halkın haklarını kim gözetecek? Elbette ki devlet önemli. Devlet işte orada ortak akıl olarak toplumun genel menfaatini düşünen, bunun içinde çeşitli gerektiğinde sınırlamalar getirebilen, kanunlar koyabilen, tavırlar alabilen bir irade. Bu yönüyle doğru. Bu yönüyle evet. Devlet yeniden önemi keşfediliyor yani.
Evet. Ama hocam en nihayetinde fakat, küreselleşme bu nesnel gerçeklikleriyle şu an için reddetmemiz mümkün değil.
Ben diyeyim hatta imparatorlukların geri gelmesi de bu küreselleşmeyle ilgili. Yeniden biz imparatorluklara yöneleceğiz. Bu kadar çok fazla devlet zaten çok israf, çok problemli. Hepsinin orduları var, silahları var, evet. Şu bu. Bir iki tane devlet Orta Doğu'da bize olsa yeterli aslında adam gibi yani. Orta Doğu'da kaç tane devlet var? Orta Doğu'nun sömürülmesini, emperyalizmini engelleyebiliyorlar.
En çok
engelleyemiyorlar.
En çok sömürülen, kaynakları evet. Yağmalanan coğrafyada burası hocam.
Burası. Halbuki Türkiye, İran, Arabistan, Mısır, dört devlet sadece olsa, bunlar güç birliği de yapsalar, Orta Doğu'yu daha iyi korurlar mesela.
Yeni bir pakt bile oluşur
tabii
yani.
Tabii ciddi bir şey olur.
Evet.
Bence o nedenle Türkiye'nin böyle bir ciddi potansiyeli var. Küreselleşmeyi bu olumlu yönde transfer ederek daha üst bir egemenlik biçimini geliştirme yönünde de çalışması lazım.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.